Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa teknolojik derin dalış yapacak ve AMD'nin son birkaç yıldaki en büyük mimari güncellemesi anlamına gelen Excavator çekirdek tasarımı, aynı zamanda bu çekirdek tasarımını kullanan Carrizo kod adlı yeni nesil APU ya da yeni nesil Mobile Fusion işlemcilerine yakından bakacağız. AMD'nin açıklamasına göre eğer tabletleri bu gruba dahil etmez isek son kullanıcı sınıfı bilgisayar ürünlerinde gelirin %52 ile yarıdan fazlası dizüstü bilgisayarlardan, bu sınıf içerisinde de ağırlıklı olarak $400 ile $700 arasındaki modellerden geliyor. Carrizo kodlu yeni mobil işlemcileri ile AMD işte bu tatlı fiyat aralığını yüksek performans ve güçlü özelliklerle zenginleştirmeyi hedefliyor. Yeni işlemciler A8, A10 ve FX olmak üzere 3 grup altında toplanıyor ve ağırlıklı olarak 15 wattlık güç tüketimi etrafında şekilleniyor. Ancak en performanslı modellerde 35 wattlık bazı Carrizo işlemcilerini de dizüstü bilgisayar üreticilerinin farklı tasarımlarıyla birlikte pazarda görebileceğiz. Lenovo, Dell, HP, Toshiba ve Asus gibi üreticiler Carrizo işlemcilerine şimdiden adapte olmuş ve kullanmaya başlamış durumda. Şimdi isterseniz yavaş yavaş yeni işlemciler ve mobil platformun teknik analizini yapmaya başlayalım. Carrizo ile birlikte AMD, buldozer mimarisini duyurduğu günden bu yana ilk defa masaüstü ve mobil işlemcilerini zar seviyesine ayrıştırmaya başlıyor. Şirketin kullandığı Excavator kodlu yeni x86 mimari türevi, temel görünüm itibariyle yine aynı küme içerisinde çift tam sayı iş hattı ve bunların ortak kullanımına yönelik olarak paylaşımlı kayar nokta birimi ve çift zamanlayıcı ile buldozerden gelen genetik mirasına sadık kalsa da sistemin işlemesini sağlayan ara elemanlarda önemli değişiklikler söz konusu. Carrizo serisi yeni işlemciler için sihirli kelime verimlilik. Önceki nesil işlemcilerle kıyaslandığında yeni jenerasyonda üretim geometrisi değişmezken buna karşın zar alanından %23 tasarruf elde edilmiş ve watt başına düşen performans da yaklaşık 2,5 kat arttırılmış. Peki üretim teknolojisi değişmediyse böylesi radikal bir kazanım nasıl sağlanmış olabilir? İşte burada devreye AMD'nin kapalı kapılar ardında yürüttüğü gizli projelerden bir tanesi giriyor. Lockheed Martin firmasının U-2, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi havacılık dünyasında mihenk taşı kabul edilen ileri seviye uçaklarına imza atmış Skunk Works takımı, AMD'nin de esinlendiği adres olmuş ve aynı kod adına sahip ekip mimari seviyede önemli metotlar geliştirmiş. Bunlar arasında yer alan yüksek yoğunluklu hücre kütüphaneleri, AMD'nin zar alanından tasarruf elde etmesini sağlayan ana unsur. Daha çok grafik işlem mimarilerinde kullanılan bu kütüphaneler, GPU takımının katkıları ile hem GPU hem de CPU'da çalışacak şekilde revize edilerek ortaya çıkan yeni tasarım ilk defa Carrizo serisi işlemcilerde kullanılmış. Burada iki temel gaye söz konusu. Yüksek yoğunluklu ya da ince olarak bilinen kütüphaneler ile ya zar alanını azaltarak verim elde etmek ya da aynı zar alanı seviyesinde daha fazla özellik kullanarak performansı arttırmak. AMD'nin dokümanlarına göre yeni kütüphane yaklaşımı kayar nokta zamanlayıcısında %38, FMEC'de %35 ve dahili tampon bellek kontrolcüsünde %35 civarı alan tasarrufu sağlıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir gelişim anlamına geliyor, ancak diğer taraftan bazı handikapları da yok değil. Birincisi, daha karmaşık tasarım süreci ortaya çıkıyor ve ekstra gecikme süresi ya da farklı frekans voltaj profillerine gereksinim duyuluyor. Daha da önemlisi ise eğer yüksek frekans bandına çıkılmak isteniyorsa çok ciddi bir probleme çözüm gerekiyor. AMD'nin yayınladığı tablodan da görülebileceği üzere frekans ve her bir çekirdeğin kullandığı güç arasındaki dengeye bakıldığında 20 Watt'a kadar yüksek yoğunluklu kütüphane yaklaşımına sahip Excavator çekirdek tasarımının frekans avantajına sahip olduğunu, ancak 20 Watt sonrasında ise bu durumun tersine dönerek yüksek performanslı kütüphane kullanan Steamroller mimarisinin avantaj kazanmaya başladığını görmekteyiz. Bunun sebebi, zar boyutundan tasarruf sağlayan yüksek yoğunluklu kütüphane tasarımında transistörler çok sıkı bir şekilde dizildiğinden çekirdekleri yüksek frekans seviyesine hareket ettirmek, zar üzerinde sıcak bölge oluşturacağından saat hızı olarak agresif olmak pek mümkün değil. Bir başka ifadeyle son kullanıcının overclock ile daha yüksek frekansları zorlamasının pek yolu yok. Ancak bahsettiğimiz bu iki temel kriter mobil işlemciler için çok da fazla geçerli konular değil. Dolayısıyla eğer bir gün bu tasarım masaüstünde karşımıza çıkarsa o zaman bu konuları tekrar gündeme getirebiliriz. Carrizo işlemci ailesinde verimlilik sağlayan temel gelişimi görmüş olduk. Şimdi isterseniz performans kısmına geçiş yapalım, biz orada neler bekliyor göz atmaya başlayalım. IPC olarak telaffuz ettiğimiz döngü başına komut performansındaki artışın ardında yatan temel güncelleme, seviye 1 bellek kapasitesinin 2 kat arttırılması ve daha iyi dallama tahmininin yapılabiliyor olması. 64 KB'dan 128 KB'a yükseltilen belleğin aynı zamanda 8 yönlü birleşmeli tasarım ile çekirdekleri daha hızlı beslemesi gerçekten önemli bir gelişim. Üstelik daha iyi dallama tahmini sayesinde belleğin tüm yönleri kullanma ihtiyacı olmadığı anlarda diğerleri kapatılarak güç tasarrufu da sağlanabiliyor. Artan performansa rağmen erişim sürelerinin, artan kapasiteye rağmen de verimlilik değerlerinin değişmediği iddia ediliyor. Buldozer tasarımında olduğu gibi seviye 1 veri belleğinin doğrudan ilgili çekirdeğe, seviye 1 komut belleğinin ise aynı küme içerisindeki çekirdekler arasında paylaşıldığı tasarımda benim merak ettiğim ise L1 belleğin aktüel tüketim değerleri. X86 işlemci tasarımlarında tampon belleğin tam bir güç tüketim canavarı olduğu biliniyor. Kaldı ki tampon belleğin her seviyesi, erişim süresi, güç tüketim ve maliyet konusunda farklı bir profil sergiliyor. Her halükarda seviye 1 yani L1 belleğin işlemci en yakın noktada konuşlanmış olması, depolanan her bir bit veri için ciddi tüketimi beraberine getiriyor olması. İşlem sırasına yönelik dallanma tahmini de Carrizo platformuna güç veren excavator tasarımında geliştirilen unsurlar arasında. 150 daha büyük buffer alanı ile tahmincinin verimliliğini artıran AMD, daha önceki işlemlerden daha fazla sayıda kayıt tutarak sıradaki benzer işlemleri daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Her yeni mikro işlemci tasarımında olduğu gibi excavator da yeni komut setlerine destek getiriyor. MOBE, SEMEP ve BME2 gibi komutlar daha ziyade bit manipülasyonuyla etkili olurken, kuşkusuz en önemli destek AVX2 Zira yargınlığı itibariyle tek başına bile önemli performans kazanımları sağlayabileceği kullanım senaryolarından bahsedebilmek mümkün. Tüm bu geliştirmelerin bir sonucu olarak AMD %4 ila %15 arasında değişen döngü başına performans artışından bahsediyor excavator çekirdek tasarım için. Yalnız burada altını çizmek istediğim çok önemli bir detay daha bulunuyor. IPC'deki %4 artış işlemcinin günlük hayattaki performansının %4 arttığı anlamına gelmiyor. Zira komut setiyle uyumlu uygulamalar maksimum performansı sağlayacak frekans değerlerine ne kadar süre kalınlığı gibi pek çok parametre doğrudan günlük performansı etki eden ana argümanlar arasında yer alıyor. Kısaca özetleyecek olursam eğer AMD'nin iddiasına göre bir endüstri standardı olan Cinebench uygulamasının tek izlek başarımında %40, çok izlek performansında ise %55 artış söz konusu önceki nesil AMD işlemcilerine kıyasla güç tüketiminde değişmeden. Şimdi isterseniz enerji tasarrufu kısmına geçelim. Excavator tabanlı Carrizo işlemcileri daha düşük güç durumlarını kullanabiliyor. Tamamıyla gerçek bir SoC yani yongalı sistem platformu olarak geliştirilen Carrizo, uyku ile yüksek performans seviyesinde 10 farklı güç planına sahip. Gerçek zamanlı dinamik olarak kontrol edilen işlemci CS03 güç durumunda SoC yani çipin genel güç tüketim seviyesini 50 mW'ın altına tutarak uyku durumuna geçiş yapabiliyor. Burada bir parantez açarak bir başka desteğe vurgu yapmak istiyorum. Carrizo işlemcileri Microsoft'un eski adıyla Connected Standby, yeni adıyla da Modern Standby olarak bilinen teknolojisine destek sunuyor. Bu özellik kapsamında Carrizo işlemcili Windows 10 sistemler uyku durumuna daha çabuk geçip çok daha hızlı bir şekilde uyanabiliyor. Carrizo'daki her bir işlemci çekirdeği 10 adet voltaj ve frekans sensörüne sahip. Bu sensörler platformun termal durumunu, güç sevkiyatını ve işlemdeki komutu analiz ederek VCore dediğimiz çalışma gerilimi ile anlık frekans değerlerini otomatik olarak tayin edebiliyor. Bir başka önemli detay ise voltaja uyarlanan bir çalışma özelliği. Hem işlemci hem de ekran kartları sabit voltajda çalışmıyor. Yük durumuna göre sağlanan güç değerleri değişkenlik gösterebiliyor. İşlemci üreticisi sistemdeki anakarttan ve güç kaynağından mesul olmadığı için işlem ünitelerine düzenli ve sağlıklı güç tedariği büyük önem taşıyor. Evet, işlemcinin sahip olduğu yenilikleri gördüğümüze göre şimdi isterseniz entegre grafik kısmına geçiş yapalım. Carrizo serisi işlemcilerin grafik bölümünü 3. nesil ya da bir başka ifade ile ilk defa Radeon R9285'te gördüğümüz Tonga GPU'sunun kullandığı GCN 1.2 mimarisi oluşturuyor. Asıl sürpriz ise 15 W TDP seviyesinde grafik birimindeki paralel işlem birimleri sayısının %33 artış ile 8 grafik işlem kümesi içinde 384'ten 512'ye yükselmiş olması. Yani bir başka ifadeyle 15 W'lık bir mobil Carrizo işlemci 95 W dolayısıyla 6 kat daha fazla TDP bütçesine sahip bir masaüstü kaveri işlemci ile aynı sayıda GPU çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. GCN 1.2 mimarisi sayesinde yeni nesil renk sıkıştırma teknolojisinden istifade eden entegre grafik birimi çok az bir ekstra zar kullanımına rağmen grafik tarafında %10'a yaklaşan performans artışı sağlayabiliyor. Entegre grafik biriminin sistem belleği üzerindeki kullanım meşguliyetini azaltan bu teknoloji kapsamında doku verisi kayıpsız olarak sıkıştırıldığı gibi çekirdeğin doğrudan bu veri üzerinde okuma ve yazma yapması sağlanarak performans artışı sağlanmış oluyor. Ekstra güç dağıtım mekanizması gerektiren ayrı bir voltaj adası yerine bağımsız bir voltaj planına sahip olan GPU, AMD'nin simülasyonlarına göre artan saat hızıyla %18, daha fazla paralel işlem birim yani GPU çekirdeğiyle %20'nin üzerinde geliştirilen verimlilik sayesinde %10 performans artışı yaşarken bu değerlerin toplamı 3DMark 11 gibi yaygın grafik uygulamalarında %65'lere varan performans artışı olarak karşımıza çıkabiliyor. 2133 MHz'e kadar resmi DDR3 bellek desteği de bu hızla bir bellek kullanımında GPU'nun performansında olumlu katkı yapabilecek bir başka önemli argüman. AMD'nin hesaplamalarına göre tek hassasiyetli işlem gücü 819 GFLOP gücünde olan entegre grafik birimi aynı zamanda HSA1.0 yani heterojen sistem mimarisinin mevcut revizyonuna tam destek veriyor. Bir önceki AMD mobil işlemcilerde tam destek yerine sadece hazır ibaresi yer alıyordu. Kaleviso servisli işlemcilerin HSA 1.0 tam DSP ile fark yarattığı nokta ise içerik geçişini mümkün kılması. Bu sayede işler arasından biri beklerken tamamlanmayı bekleyen diğerine geçiş yapılabiliyor. Dolayısıyla işlem zamanlaması daha verimli sağlanıyor. Ayrıca sistem belleği nasıl konfigüre edilirse edilsin HSA 1.0 kapsamında CPU ve GPU aynı belleğe doğrudan erişim sağlayabiliyor. Bir başka önemli yenilik ise UVDA6 yani yeni nesil evrensel video motoru. Video yönetim işlemleri için önceki nesilde 4.8 watt olan güç tüketimini Kaleviso ile 1.9 watt'a çeken AMD aynı zamanda tam ekran video yönetiminde 500 mW'lık kazanımla dikkat çekiyor. Önceki nesil video motoruna göre 4K içerik için 4 kat daha fazla band genişliği kullanabilen yeni motor aynı zamanda LTE içerikleri bu sayede 4 kat hızı tamamlayabiliyor. Üstelik kendi güç planına sahip olması ve DRAM kaynağını en düşük güç tüketim modunda kullanabiliyor olması yarım saatlik ekstra video izleme süresinde kazandırabiliyor. İlginç olan nokta ise 4K tarafında 4K 264 ve 4K 265 standartlarına donanımsal destek veren AMD'nin Google'un YouTube için kullandığı VP9 kodekini ise görmezden gelmiş olması. AMD tarafı açıklama olarak Amerika'daki en büyük video servisleri olan Netflix, Hulu ve Amazon'un hep standartını kullanmasını göstermiş olsa da onlar Amerika dışında genel olarak dünyanın kalanında yok ama VP9'la YouTube ise hemen hemen dünyanın her yerinden erişilebiliyor. Dolayısıyla söz konusu VP9 kodekli içerik olduğunda evrensel video motorunun dışında işlemci çekirdeklerinde daha fazla çalışması gerekiyor. Son olarak güvenlik kısmına değinmek istiyorum. AMD'nin güvenlik işlemcisi olarak nitelendirdiği Kaleviso içerisindeki ek çekirdek ARM Cortex-A5'ten farklı bir şey değil. Kendisine has ROM ve SRAM'e sahip olan bu çekirdek ana sistem belleğine de erişebiliyor. Kriptografi yani şifreleme yapabilen çekirdek farklı seviyede güvenlik meziyetleriyle dikkat çekiyor. Yavaş yavaş toparlayacak olursak eğer, Kaleviso işlemci tasarımı tam anlamıyla gerçek bir SoC yani Yongada sistem platformu. İşlemci, grafik birimi, bellek kontrolcüsü, kuzey köprüsü ve giriş çıkış birimlerinin kontrolü gibi tüm elemanlar aynı çip üzerinde buluşuyor. Hem işlemci hem de grafik tarafında önemli performans kazanımları sağlayan platform, üstelik tüm bunları 15 watt TDP seviyesinde yapıyor. AMD'ye göre Kaleviso'nun en hızlı versiyonu olan FX8800P işlemcisi, Intel'in Core i7-5500U işlemcisinden 2 kat daha yüksek 3D Mark 11 performansı vaat ediyor. Grafik tarafındaki bir başka artı özellik ise Dual Graphics yani uyumlu harici bir AMD ekran kartı ile sinerji yaratma durumu. Örneğin AMD Radeon R8-370X Mobile ile birlikte entegre grafik birimi sistemin genel grafik performansına %30 ekstra katkı yapabiliyor. Bir de DirectX 12 ile performansı arttırma durumu var. AMD GPU mimarisinin bazı avantajları sayesinde DirectX 12 uyumlu oyunlarda performans artışı da görebileceğiz. Windows 10'un yeni pek çok özelliğine destek veren Kaleviso platformu ile AMD 8 saat civarında pil ömrü vermeyi planlıyor ancak bu biraz da sistem üreticilerinin nasıl bir tasarım ve ne seviyede pil kullanacağı ile doğrudan ilgili. Şirketin 8 saat iddiası 50 watt saat kapasiteli pil ekseninde şekilleniyor. Eğer sistem üreticileri de bu seviyede pil kullanırsa dizüstü bilgisayarlarında 8 saat gibi AMD iddiasını göremesek bile belki 6-7 saat civarında pil ömrü elde etmek mümkün olabilir. A8, A10 ve FX serisi işlemcilerden oluşacak Kaleviso platformunu Dell, HP, Lenovo ve Asus gibi sistem üreticilerinin ağırlıklı olarak $400 ile $700 bandındaki dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde raflarda görmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu video kapsamında AMD'nin Kaleviso platformu ve bu platforma güç veren Excavator çekirdek tasarımına mümkün olduğu kadar yakından bakmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.